Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.
Merhaba değerli dinleyenler, 5. sanatta sizlerle birlikteyiz. Ben Selami Güder. Umarım son bir hafta iyi geçmiştir, sanatla dopdolu geçmiştir diye umuyorum, diliyorum, güzel bir hafta geçmesini temenni ediyoruz. Bu hafta da yine 5. sanat dopdolu geçecek inşallah diye düşünüyoruz.
Benim düşüncem.
Değerli dinleyenler, programımızın bu bölümünde, benim düşüncem bölümünde sanatçı ruhlardan bahsedeceğiz. Hani hep sanattan bahsediyoruz, hep eserden yola çıkıyoruz. Esere bakıyoruz, çok belki mutlu oluyoruz, çok istifade ediyoruz. Ama bir de o eseri ortaya koyan ruhlar var, sanatçı ruhlar var. Eserden bahsettiğimiz kadar, sanattan bahsettiğimiz kadar sanatçıdan da bahsetmemiz gerekiyor. Belki hatta ondan önce bahsetmemiz gerekiyor. Bir kere hani sanat eserinin o tırnak içerisinde yaratı sürecini değerlendirirken sanatçı kişiliklerden ayrı olarak bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi her şeyden önce şuna vurgu yapmak lazım. Yani karşımızdaki insanlar da bizim gibi etten kemikten insanlar, ama kabul etmek lazım, farklı insanlar. Yani farklı kişilikte, karakterde insanlarla karşı karşıyayız. Bunu kabul etmek gerekiyor. Onlar da bunun farkında ve toplumun da bu farkındalıkla birlikte kendilerine farklı yaklaşımlarını bekliyorlar. Sanatçı ruh dediğimiz vakit sevgili dinleyenler, şunu kabul etmemiz gerekiyor. Karşımızda bizim gibi insanlar var, ama bizim gibi bakmayan, yani daha doğrusu bizden farklı bakan insanlar var. Olaylara farklı bakan, bir objeye farklı bakan, dünyaya farklı bakan, yaşama farklı bakan ve farklı yaklaşan insanlardan bahsediyoruz. Bunlar bizim gibi bakmıyorlar veya bizim baktığımız yerden bakmıyorlar. Bir farklı bakışları var, farklı bir tarzları var, farklı bir bakış açıları var. Dolayısıyla bu zaten farklılık ortaya, sanat eserini ortaya çıkartıyor. Ama bununla beraber hani sanatçı ruh dediğimiz vakit belki birebir motomot bunun örneklerini, bir hani formülasyonunu ortaya koymak belki mümkün değil, ama gene de bir ortalama olarak sanatçı ruhtan bahsederken karakteristik özelliklerinden bahsetmek elbette ki mümkün. Şöyle bir kısaca ben madde madde sıraladım. Biraz da belki artılarını eksilerini de ortaya koyarak meseleye yaklaşacağız. Bir kere her şeyden önce şunu belirtmek lazım. Çelişkilerle dolu bir kişilikten bahsediyoruz. Yani sanatçı ruh dediğimizde evet, gerçekten de bunlar hani zor tipler, zor insanlar vardır, çevremizde de vardır. Katlanması da zordur. Yani eserleri muhteşemdir, kişilikleri muhteşemdir, ama biraz katlanması da bu sanatçılara aslında zordur. Yani katlanması zor tiplerden bahsediyoruz. Çünkü her şeyden önce çelişkilerle doludurlar. bir anları bir anlarına benzemez. Bazen içine kapanıktırlar. Yani çevrenizde var mıdırlar, yok mudurlar, o bile belli değildir. Bazen de dikkat çekmek için aşırı yani orada bütün dikkatlerin üzerlerine çekilmesi için aşırı fevri hareketlerde de bulunabilirler. Bazen depresiftirler, bazen hiperaktiftirler. Sanatçı ruhlu insanların bir anı bir anına benzemez, bir günü bir gününe benzemez. Uçlarda yaşarlar hayatı. Dolayısıyla uçlarda yaşadıkları için de farklı bakarlar. Kendilerine has bir zaman algıları vardır. Kesinlikle çok farklı bir çalışan bir kafa yapıları vardır. Yani duyargaları farklıdır. Farklı duyargalıkla yaklaşmaktadırlar meseleye. Duyarlılıkları farklıdır aynı zamanda. Dolayısıyla akılları, kafaları, ruhları, hissediş biçimleri bizden biraz farklıdır. Hele ki bu insanlar aşık olurlarsa, hani aşk zaten insanı mantıklı düşünmekten uzaklaştırır. Ama bir de sanatçının böyle bir aşk durumlarını dikkate aldığımızda iyice bunlardan artık mantıklı hareket, mantıklı yaklaşım beklememek gerekir. Kendilerini bazen acımasız eleştiriye tabi tutarlar ama bazen de aşırı övgü isterler. Yani yaptıkları işi çocuğu gibi görürler. Bütün eserleri onlar için çocuklarından bile belki daha kıymetlidir. Dolayısıyla üzerine toz kondurmazlar ama bazen de kendi kendilerini bile aşırı böyle hırpalarlar. Ama kendi yaptıkları bu öz eleştiriyi çevreden tekrar görmeye de bazen dayanamadıkları, tahammül edemedikleri de olmaz değil. Kurallar adeta bunlar için çiğnenmek içindir. Yani sanatçı bir kişilikten bahsettiğimiz vakit onları böyle bir kalıba sokmak, bir kalıba hapsetmek, bir belli kurallar içerisinde onları dizginlemek çok olası değildir. Yani bunlar kural dışı yaşamayı severler. Zaten yaklaşımları da kural dışıdır deyim yerindeyse. Anlaşılmak mı, anlaşılmamak mı? Doğrusu sanatçıların pek anlaşılmadığını biz de düşünürüz. Hem sanatçılar kişilik olarak anlaşılmazlar pek, hem de eserleri bazen anlaşılamaz. Dolayısıyla ne ortaya koyarlarsa koysunlar, hele ki yaşarken bunların ne eserleri ne de kendileri, kişilikleri tam olarak anlaşılamaz. Ama bunlar sanatçılar bundan muzdarip midir? Yani anlaşılamamak bunlar için bir problem midir? Evet, belki problemdir ama esasında bir gizem oluşturmak, böyle bir o gizemin arkasında, bir sis perdesinin arkasında mitleşmek adeta deyim yerindeyse bunların aslında arzu ettikleri şeylerdir. Dolayısıyla anlaşılmak mı, anlaşılmamak mı? Evet, bazen itiraf etmek lazım ki anlaşılmamaya oynarlar. Ama her şeye rağmen de toplumdan bir ilgi beklerler, bir sevgi beklerler ve ilginin kesilmesine, sevginin tükenmesine asla tahammülleri yoktur. Bu onlar için adeta hayatın bitmesi demektir. Evet değerli dinleyenler, tabi bunu uzatmak da mümkün. Fakat kısaca özet olarak hep sanata vurgu yapıyoruz. Bugün de sanatçıya vurgu yaptık. Sanatçı kişilikleri biraz tanımaya çalıştık. Hani dedik ya zor kişilerdir diye, bu tür biraz ipuçları da verdik kişiliklerine dair. Çevremizde bu tür insanlar varsa her şeye rağmen bırakın tahammül etmeyi. Bunları hani nadide bir çiçek gibi de koruyup kollamak gerekir. Bunlara gerekli hoşgörüyü, sevgiyi esirgememek gerekir diye düşünüyoruz.
Kitap Dünya.
Değerli dinleyenler, Kitap Dünyam'da bu hafta Falih Rıfkı Atay'dan ve Zeytin Dağı kitabından bahsedeceğiz. Malum Zeytin Dalı operasyonu harekatı devam ediyor. Tam da bu harekat devam ederken Zeytin Dağı kitabının daha uygun düşeceği kanaati hasıl oldu bende. Aynı zamanda tabii Zeytin Dağı da o bölgeyi anlatıyor. Falih Rıfkı da o bölgeyi anlatıyor. Zeytin Dağı dediğimiz de aslında o bölge. Dolayısıyla hem anlatılanlar itibarıyla hem eser itibarıyla hem de Zeytin Dağı, Zeytin Dalı operasyonu bağlamında daha uygun zamanlama açısından uygun olacağını düşündüm. Evet değerli dinleyenler, önce Falih Rıfkı Atay'dan bahsedelim, sonra Zeytin Dağı kitabından bahsedeceğiz. Yazarımız 1894 yılında İstanbul'da dünyaya geliyor. Fıkra, makale, gezi türlerinde genelde eserler veriyor. Servet-i Fünun dergisi var. İlk yazıları burada çıkıyor. Genç yazarlara ayrılan ek sayfalarında eserleri çıkıyor. Daha sonra Cenap Şahabettin ile Ahmet Haşim'in eserlerini hatırlatan şiirler yazıyor. 1912'de Tanin gazetesinde düz yazıları yayımlanmaya başlıyor. Ondan sonra 1913-14 yıllarında Sadaret ve Dahiliye Nazırlığı kalemlerinde çalışıyor. Dahiliye Vekili Talat Paşa ile birlikte gittiği Bükreş'ten Tanin gazetesine röportajlar ve yazılar yolluyor. Türkçülük ve Türkçecilik akımlarının etkisinde kalıyor ve Birinci Dünya Savaşı'nda da yedek subay olarak Suriye'ye gittiğinde 4. Ordu Kumandanı Cemal Paşa'nın hususi katipliğini yapıyor. Suriye ve Filistin'deki savaş anılarını da Ateş ve Güneş isimli kitabında topluyor. Cemal Paşa'nın Bahriye Nazırı olması üzerine kalemi mahsusa müdür yardımcılığına getiriliyor. Zaten Zeytin Dağı kitabında da Cemal Paşa ve o dönemi anlatıyor. Yazarın bütün hayatını burada özetleyecek değiliz ama özellikle Cemal Paşa'ya kadarki getirdiğimiz nokta önemli. Çünkü bu kitapta da buna özellikle bu dönemi anlatması açısından tarihi değer de taşıyor. O dönemi, o tarihi aydınlatan en temel eserlerden bir tanesiyle karşı karşıyayız. Cemal Paşa'nın karargahının bulunduğu Kudüs'e yakın bir dağın isminden geliyor kitabın ismi. Kitapta Osmanlı saltanatının son günleri anlatılıyor. Birinci Dünya Harbi patlak verdiğinde Falih Rıfkı işte yedek subay ve Cemal Paşa ile burada ilişkileri gelişiyor. Ve tabii kitabın ilk kısmında özellikle İttihat ve Terakki dönemi anlatılıyor. Daha önce Talat Paşa ile biraz önce bahsetmiştik ki de teşriki mesaisi var. Burada özellikle İttihat Terakki'nin kendi içerisinde çok parçalı olmasından muzdarip olarak ve Enver Paşa'yı da tabii yazarın görüşü olarak aktarmak gerekiyor ama bir diktatör olarak tanımlıyor. Hem İttihat Terakki'nin kendi içerisinde parçalı olması hem Enver Paşa'nın bütün dizginleri diktatörce elinde tutması Falih Rıfkı'nın eleştirdiği hususlardan bir tanesi. Tabi Osmanlı'nın son dönemini anlattığı için özellikle bir koca imparatorluğun zaaf içerisinde bulunması gene Falih Rıfkı'nın dikkatini çekiyor. Ve bu da eleştirdiği hususlardan bir tanesi. Keza işte Arap Yarımadası'nda tam da böyle Arapların isyan etmeye başlamasıyla birlikte gene o dönemi eleştiriyor ve Osmanlı'ya Arapların yaklaşımlarını eleştiriyor. Bütün bunlar beraberinde tabii bir tarihe tanıklık etmenin verdiği bakış açısıyla ortaya konan bu eser aynı zamanda hem anı niteliğinde hem de tarihi bir eser niteliğinde. Biraz önce de bahsettik ki yani temel eserlerden bir tanesi. Ama altı çizilmesi gereken hususlardan bir tanesi. Gerçi Falih Rıfkı onu da biraz eleştiriyor. Ama Osmanlı o bölgeyi ne sömürgeleştirdi ne vatanlaştırdı diyor. Özellikle Arap Yarımadası'ndan bahsederken. Hatta o bölgeyi Türkleştireceğine daha Türklerin o bölgede yaşayan Türklerin Araplaşmasından bahsederek bundan muzdarip olarak biraz bu eleştirel yaklaşım ortaya koyuyor. Tabii özellikle Cemal Paşa'nın daha modernist yaklaşım içerisinde olduğundan bahsediyor Fahri Rıfkı ve Cemal Paşa'nın özellikle oradaki Arap Yarımadası'ndaki bu hareketlenmeden mütevellit oradaki Ermenileri Araplara karşı güçlendirme politikası izlediğinden falan da bahsediyor. En nihayetinde tabii Cemal Paşa'nın Suriye topraklarında uyguladığı bu politikalar da yani diğer unsurlarla birlikte başarısız olduğu vakit o coğrafyaya Allah'a ısmarladık demek zorunda kaldığımızdan bahsediyor. Ve keşke Anadolu topraklarında görev yapsaydım diye de Fahri Rıfkı daha sonra böyle kitapta bir bölümde bundan bahsediyor. Fakat ilginçtir sevgili dinleyenler. Cemal Paşa'ya bu harbe niçin girdik sorusu yöneltildiği vakit ilginç olması hasebiyle bahsetmek istiyorum. Aylık vermemek için, hazine tam takırdı para bulabilmek için ya bir tarafa boyun eğmeli ya öbür tarafla birleşmeliydik diye bahsediyor. Yani maddiyatsızlık belki Osmanlı İmparatorluğu'nun, koca imparatorluğunun borç yükü altında bulunması bazı şeylere o dönemin yöneticilerini de mecbur etmiş gözüküyor. Ama Mustafa Kemal'den övgüyle bahsediyor ve netice itibarıyla sevgili dinleyenler o döneme ait bir anı niteliğinde o dönemi daha iyi anlamak adına tabii yazarın indiği görüşlerini de hesaba katmak suretiyle bu eseri hele bugünlerde okumak faydalı olacaktır diyelim. Hem böyle bir tarihe pencere açmış olacağız hem de o dönemi daha iyi anlayacağız. Hatta o topraklarda şu an yürütülen Zeytin Dalı operasyonunda dikkate aldığımızda belki bu harekatı da daha iyi anlamış olacağız.
Kültür, sanat.
Evet değerli dinleyenler, kültür sanatta bu hafta sizlere ilginç haberler aktaracağız. Mehmet Akif ilk kez devlet tiyatroları sahnesinde diyeceğiz. Devlet Tiyatroları İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'u ilk kez tiyatro sahnesine taşıyacak. Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamaya göre Remzi Özçelik'in yazdığı ve Cahit Çağıran'ın yönettiği Mehmet Akif oyunu İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yıl dönümünde Ankara Devlet Tiyatrosu'nca sahnelenecek. Küçük tiyatroda sergilenecek Ersoy'un Kurtuluş Savaşı yıllarındaki vatan sevgisi şiirleriyle Anadolu'daki mücadelesinin aktarıldığı oyunun dekor ve kostüm tasarımını ise Dilek Kaplan yapacak. Oyunda Mehmet Akif Ersoy'u Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Alpay Ulusoy canlandıracak. Oyunun yönetmeni Çağıran İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy'un hayatını, o dönemi ve şartlarını anma, anlama ve yeniden yorumlama zorunluluğu hissettiklerini belirtiyor. Evet değerli dinleyenler, tabii tiyatrodan hoşlananlar için özellikle tavsiye edelim. Bir diğer tarihi de diyebileceğimiz haber, aynı zamanda kültür haberi. Profesör İlber Ortaylı, 2. Abdülhamit padişah olmasa dünya markası olurdu diyor. Vefatının 100. yılında Sultan 2. Abdülhamit etkinlikleri kapsamında İlber Ortaylı Hoca da bir konferans verdi. İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü'de verilen konferansta 2. Abdülhamit'in yanı sıra o döneme ait Osmanlı dışındaki siyasi gelişmeler de paylaşıldı, aktarıldı. 2. Abdülhamit için söylenen Kızıl Sultan, Pinti Hamit gibi ifadelerin yakışıksız olduğunu özellikle İlber Hoca vurgu yaptı. Sultanahmet Han tahta çıktığı zaman kendisini istemediği ve çok vatanperver fakat yanlış bir politikayla sürüklendiğimiz bir harple karşılandı. Bunu önlemek durumu söz konusu değildi diyor gene İlber Hoca. Ve şöyle devam ediyor. Rusya'nın panislavizm politikası yürüttüğünü belirterek aslında bunun öncülüğünü yapacak durumda değildi. Fakat müthiş bir panislavist dalga yayılmıştı ve içeride bazı insanlar acaba biz Rus muyuz yoksa Slav mıyız diye sormaya başlamıştı. Tolstoy böyledir. Bendiksen böyledir ama bazıları da içlerinde Dostoyevski de vardır. İstanbul'a çan takmaya hazırlanıyorlardı. Balkanlar kaynıyordu. Bu ülkede huzur artık bozulmuştu. Bütün Slav dünyası gibi Avusturya Slav dünyası nasılsa Osmanlı Slav dünyası da kıpırdanma içerisindeydi. Bu kıpırdanma giderek barut fışkırtısına dönmüştü. Devlet tabii bununla baş etmek zorundaydı. Bu ayaklanmaların hepsi bastırılabildi diye konuştu. Evet, biz 3'te 1 miktarda gayrimüslim üye ile parlamentoyu topladık. Gene İlber Hoca'nın 1876 anayasası ve meclisten bahseden hoca şöyle diyor. Bu meclisin bir özelliği vardı. Hiçbir büyük imparatorlukta idare edilen halklar bu kadar rahat temsil edilmezdi. 1905'te kurulacak ilk Rusya Duması'nda sadece 3 tane Müslüman mebus vardı. Yahudi mebus hiç yoktu. Düşününüz ki dünyanın en kalabalık Yahudi ülkesiydi o zamanlar. Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkelerinden biriydi Hindistan'dan sonra. Yani aşağı yukarı Rusya Müslümanlarının sınırı Kırım-Volga'dan başlayıp Çin sınırına kadar gidiyordu. Bizde ise 3'te 1 miktarda gayrimüslim üyeyle parlamentoyu toplamıştık diyor İlber Hoca. Sultan Abdülhamit devrine topraklarımızın çok önemli kısımlarını kaybederek girdik. Gene bir tarihi tespit. İkinci Abdülhamit döneminin araştırmasında geç kalındığını özellikle vurgu yapıyor hoca ve bazı konularda son derece yatıştırıcı olayları önceden gören bir tarafı vardı. Bir tarafıyla da yapacak bir şeyi yoktu. Çünkü Türkiye'nin aydın sınıflarının maalesef yetişme tarzları ve bilgileri gelişen dünyanın problemlerini kavrayacak durumda değildi değerlendirmesinde bulunuyor. İkinci Abdülhamit Han birinci sınıf bir sanatkar, padişah olmasa herhalde milyarder olurdu, dünyanın her yerinde marka olurdu diye de konuşuyor hoca. Evet, bunu da buradan bahsettik. 13 Şubat Dünya Radyo Günü idi sevgili dinleyenler. Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından 2011 yılında ilan edilen 13 Şubat Dünya Radyo Günü 7. yılını doldurdu. Ve bu kapsamda da TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de Dünya Radyo Günü dolayısıyla bir mesajla bu günü paylaşmış oldu. Biz de buradan madem ki bir radyo yayınındayız dolayısıyla Dünya Radyo Günü'nü kutlamış olalım. Evet değerli dinleyenler. Bu haftada kültür sanatla ilgili vereceğimiz haberler bu kadar diyelim.
Dizelerden.
Evet sevgili dinleyenler, dizelerden bölümünde Nilgün Doruk bu hafta benden bir şiir seslendirecek. Bakalım beğenecek misiniz? Ben de merak ediyorum ama şiir şiirdir her şeyden önce. Hele ki güzel bir seslendirmeyle daha ete kemiğe bürünür. Ben de ya acaba bunu ben mi yazmışım diyeceğim eminim.
Bir kuş havalandı birden, baharla uyanan kalbimden. Birken 3, 5, 10 oldular. Sonra yüzlerce, binlerce. Kuşlar tek başlarına uçmazlar. Süzüldüler bir ordu bulutlar içre umutlara. Dere tepe düz ederek, dağlardan aşarak, diyarlardan geçerek. Günlerce uçtular gönüllerince. Kulak vermeden, taş taş değil, bağrındır taş senin diyen şaire. Kondular taşlara. Taşlardan taşlara çarpa çarpa başını dövünen suların sırrını ermek için henüz vakit erken. Derken gün indi, oldu akşam. Mevsimler döndü, sonbaharda kanı dondu suların. Beti benze atmış mı sanki gülleri? Ağlasam nafile, mateme bürünmüş karanlık gecenin koynunda ağlasam. Bağ bozumunda yorgun argın döndüler yuvalarına. Solgundu. Bir güz akşamı hüzzam makamında hüzün şarkıları dinlemiş gibi yüzleri kırıklarla dolu. Kalpleri boş, elleri boş. O nazenin güzeller ki gazeller gibi düşmeyecekler mi kara toprağa? Hey kardeşler, sapanla vurulur özgürlüğe uçan kuşlar. Aşka kanat çırpanlar çekilir tuzağa. Önü de tuzaktır aşkın, sonu da zaten. Uzak olmak zordur tuzaktan. Uzaktan sevenler de gelmezler mi yeme? Kuşlar kalbinden vurulur kalbinden. Serazat uçarlar da bulutlarda. Bir ömür bitecektir, nefes tükenecektir. Kuşlar da düşecektir toprağa. Kalbimden vuruldum anne, ağlarsan günahım boynuna. Hey kardeşler, burada kurulur pazarı her bir günahın ve ahın. Hesabı mahşerde sorulur.
Bu şiirin üzerine söz olmaz diyoruz. Güzel seslendirmeden sonra bu haftada 5. sanata nokta koyacağız. Gelecek hafta tekrar birlikte olmak ümidiyle Allah'a ısmarladık.
Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.